Ayrım 30.
Subay Nikitas'ın üzerinde müdürün kartını buldu. Hacis'in iç cebinde anasından gelen bir mektup vardı. Yabancının çantasında da 50 bin drahmilik bir çek. General önce yabancıya sorguya çekti. Adım Konstantinos Hristi. Evin nerede? Kilkis'te oturuyorum. Emekli jandarma albayıyım. Şimdiki işin? Kapattılar. Kralın koruyucusu Yüce İnanç Yunanistan'ın ölümsüzlüğü Yurt Din Aile örgütü şefiyim. Bu örgüt neden kapatıldı? Kraliyet simgesini kullanmak ve yetki gaspı yüzünden kısa süre önce kapatıldı. Sizi tutuklamadılar mı? Tutukladılar ama hemen salıverdiler. Neden salıverdiler? Soydan gelen aptallığımın anlaşılması üzerine. Orgeneral şaşkın şaşkın adamın yüzüne baktı, gülümsedi ve öbür ikisine döndü. Müdürden ne istiyordunuz? Hiç. Onun bize söyleyecekleri vardı. Hacis sözde olayları anlattı. Nikitas eski müdürün ikinci kere atölyesine gelişinde kendisini Norveç usulü omlet ısmarlamak üzere Yangrati'ye götürdüğünü söyledi. Ertesi gün sağcı basın şunları yazıyordu. Aslında eski emniyet müdürü yeni emniyet genel müdürünü kılı kıpırdamadan ve dili sürçmeden karşıladı. Ayrıcalıkları sıra orgeneral ona şöyle dedi. Çok güç bir görevi yerine getirmek zorundayım. Görgü tanıklarının ifadelerini değiştirmeleri için 2 milyon drahmi önerdiğinizi öğrendim. Öteki soğukkanlılığını hiç bozmadan şu karşılığı verdi. Alçakça bir iftira. Albay Hristu'nun çalıştığım yerde beni görmeye gelişi büyük bir rastlantıdır. Bu iki kişinin bana ne diyeceklerini duyabilmesi için yanında kalmasını rica ettim. Önerilerini yaptılar. Gerçekten başka bir silahla çarpışma alışkanlığında olmadığımı söyleyerek onlara kapının yolunu gösterdim. Onlara yapılacak önerim yoktu. Üstelik merkez solu tutan basın eski müdürü ebleh göstermek isteyen ve hakaret niteliği taşıyan bir yazıyı da yayımlamıştır. Bu sefil kişiler şerefli jandarma subayının dehasını ve erişilmez deneyimini unutuyorlar galiba. Eski emniyet müdürü bütün gece ufak bir mırıltı duyabilmek için Hacis'in bandıyla boşuna uğraştı durdu. Hacis'in kendisine verdiği şerit sonsuzluğa dek erimeyen karlar kadar bakirdi. 4. Olayların içinden kurtulup yüzeye çıkmaya başlıyoruz diye düşünüyordu genç gazeteci. Uzun süren bir dalıştan sonra soluğum kesik, dibi görebilmek ve denizaltı Atlantiği'nin haritasını hazırlamamı sağlayacak unsurları bulabilmek için sürekli açık tuttuğum gözlerim tuzdan yanarak geri dönen dalgıçlar gibi suyun yüzüne çıkıyorum. Bir sürü resim çektim. Banyoları sırasında birçoğunun işe yaramadığı anlaşıldı. Bazı noktalar karanlıkta kaldı. Bazı kişiler gölge olmaktan ileri gidemediler. Ne önemi var? Asıl önemlisi senin yüzüne ihanet etmemiş olmam. Çoğu kere havasızlıktan boğulacak gibi olduğum halde seni bir an bile unutmadım. Tepemdeki denizaltı akıntılarına karşın, karanlığa karşın, bu rutubetli kuraklıkta unutmak üzere olduğum yürekten gelen coşkuyu bana aktarabildin. Geri kalan gazetecilerin işidir. Ben onlardan değilim, sana aidim. Yalnız sana, ölümün sevgili kurbanı. Daha iyi unutabilmek için seninle işimi bitirmek istiyorum. Seni unutmak istiyorum. Üzerime çöken haşmetinden kurtulmak istiyorum. Var olmadığın tarafsız bir boşluğa göçmek istiyorum. Çünkü beni bezdiriyorsun. Ölü alevleri canlandıramam. Seninle karşılaştırıldıklarında kül gibi kalsalar bile yine de canlı alevleri yeğe tutuyorum. Yüzün, toprağın görüntüsü demiştim bir kere. Şimdi gökyüzünün görüntüsü diyorum, lekesiz bir gökyüzünün. Sana ilkbahar diyorum çünkü sonbaharın içindesin. Sana güneş diyorum çünkü sislerle kaplısın. Ama ben, Antonio, cinayetinin sonuçlarını ortaya koyan elimdeki yamalı bohçayı tamamlamak için son birkaç unsuru da bir araya getirmek zorundayım. Macar doktoru Lazio Zoltan başına bir şey vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Bunu sana bildiriyorum. Otopside bulunmadığı halde kendisini otopsiye almamışlardı. Röntgen filmlerini incelediğinde üzerinden bir kamyonet geçtiği için rastlanması beklenen çatlak ve kırıkların görülmediğini fark etti. Bir takım bereler vardı yalnız. Öyleyse neden ölmüştün? Beyinde keşfettiği iki şişten söz ederek bu kuşkuyu ortadan kaldırdı. Ona göre bu şişler yere düşme sonucu da oluşabilirdi. Beynin içinde ve ayrı ayrı yerdeydiler. Ne oluyor diye soracaksın. Davet edilecek olursa mahkemede yemin ederek bütün bildiklerini anlatacak. Uzun süre geçtiği halde seni hatırlıyordu. Z mi diye sordu. Hatırlamaz olur muyum? Beni sinirlendiren bir yabancı ağzıyla söylüyordu adını. Bizim için çok yakın, gündelik sayılan şeylerin başkalarına bu kadar uzak gelmesi insanı şaşırtıyor. Seninle ilgili yazılar yazdığım 1,5 yıldır hep seninle beslendim. Başkalarının seni güçlükle hatırlamasına dayanamıyorum. Akıl almaz bir rastlantı sonucu Zoltan'la aynı hafta 3. adamın başına demir çubukla vuran kişinin izini buldum. O da Kilkis'te oturuyor. Ere Partisi ölüm komandolarından. 22 Mayıs günü başka haydutlarla birlikte Selanik'e gelmiş. Ertesi gün Zeyn'in öldürüldüğü duyulunca Kilkis'te 3. adamın bir demir çubukla Zeyn'in kafatasını parçaladığı söylentisi dolaşmış. Söylentinin sağlam dayanağı ve halkın kızgınlığı adamın Kilkis'ten ayrılmasına yol açmış. Selanik yakınında yakın doğudan gelen mültecilerin oturduğu Neyasanda köyüne sığınmış. Oradan da Ere yardımıyla pasaport alıp Almanya'ya gitmiş. Ama orada da pek kalamamış. Ruhr havzası, pis havası ciğerlerine dokununca geri dönmesi gerekmiş. İşte tam o sıra buldum 3. adamı ve savcılığa ihbar ettim. Avukatsız olarak sorgu yargıcının karşısına çıktı. Soruşturma tutanakları şimdilik gizli tutulduğundan neler söylediğinden henüz haberim yok. Neden sen konuşamıyorsun? Öteki dünya ile yapılacak bir telefon konuşması kaç paradır acaba? Konuş bizlerle. İçimizin rahatlaması için konuş ama ölüler konuşmaz. Bu suskunluk onları suçlu çıkarır. Seni bir kıyıda bırakmayacağım için konuşuyorum. Hiç yaşamamışsın sanki. Gazeteme seninle ilgili yazı yazmam olanaksız. Yayılmak için dayanak arayan asma gibi benim de sana ihtiyacım var. Güzelliğin daha da güzelleşmek için ayna araması gibi istiyorum seni. Sana ihtiyacım olduğu için ihtiyacım var. Başka söyleyecek şeyim kalmadı. Seni kendime saklayamayacağımı bildiğim için sana ihtiyacım var. Çünkü sınırları aştın parlak ışık. Röportaj kaldırıma inip adını haykırmam için bir bahane. Gazetecilik seninle birleşmemi önleyen bir zırh. Böylesi daha iyi, daha yararlı. Sen yaratılışınla tam tersi de olsan daha yararlı. Eylem adamı ve daha doğru. Bir şeye aldırmıyorum. Ben hayattayım. Seni kendimde öldürmek ve daha çok kendime ayırabilmek için yeterince canlıyım. Aynı ülkede ve aynı çağda birlikte yaşamak bir rastlantı. X çağında, X ülkesinde yaşamak rastlantı değil. Seni göremediğim ölçüde var oluyorsun. Evet, gördüklerimden çok varsın. Bu arada mirasından bir türlü kurtulamadığımız için işler karıştıkça karışıyor. 5 gün önce Selanik Milli Emniyeti'nin sobalarından birinin içinde bomba patladı. Patlama seninle ilgili dosyaları yok etti. Önce bu olayı bir hademe kadının sırtına yüklediler ama kısa sürede bu varsayımdan vazgeçip yenilerini ortaya çıkardılar. Böylece bir sürü soru işareti belirdi. Böylesine önemli dosyalar sobanın yanındaki bir dolaba nasıl konur? Kaybolan dosyalar hangileriydi? Kopyaları var mıydı? Her an buna benzer olaylar ortaya çıkıveriyor. Bu olayların ne olduğu anlaşılmıyor. Gerçek, onu anlatmak istemeyenlerin elinde bulunduğu sürece kimse bir şey öğrenemeyecek. Derken Yangus'un 2. intiharı duyuldu. İlk söylentiye göre 32 gardenal hapı yutmuştu. Hemen midesi yıkandığında doktorun uyuyabilmesi için verdiği ilaçlardan 3-4 hap aldığı ortaya çıktı. Zaten bu miktar günlük reçetesine yazılmıştı. Sonunda Yangus cezaevinden kurtulup bir yetiştirme merkezine aktarılmak için olaya intihar süsü verdiğini itiraf etti. Sen ne alemdesin? Üst üste sigara içmekten ciğerlerimi kararttım. Çok sigara içiyorum, çok içki içiyorum. Yüzün eskimiş yıldızların parıltısıyla gecenin karanlığından çıktığı gibi. O yıldızlar ki bunca zamandır insanlığa göz kırpmaktan sıkılıp altın örümceklerin telleriyle yuvalarını yapmak için gökyüzünün bir köşesine çekilmişler. Mektubumu bitirirken içim rahatlıyor. Artık senden kurtuldum, özgürüm. Senin yüzünden nicedir unuttuğum günlük gerçeğe döneceğim. Ağzımda okyanusun tadı, limana gireceğim. Ölümün tadıyla hayata adımlayacağım. Kendi ölümüme gelince ne yazık ki onun sözünü hiç edemeyeceğim. 5. Sonunda Fil bir gün dayanamadı. Sinirleri boşanmıştı. Bir yıldır içeride yatıyordu. Yangus, Vangus, Varanoros, Keller ve öbür haydutlarla birlikte yatan tek resmi görevliydi. Neden bütün öteki subayları salıvermişlerdi? İnsan dışarı çıkınca artık yeniden içeri girmesi çok güçtü. Bir yolunu bulabilirdi paçayı kurtarmanın. Özgürdü çünkü. Ama içeride kaldığı sürece hiçbir şey yapamazdı. Kim ilgilenirdi içeridekiyle? Olayın tek suçsuz kurbanıydı. Neden bütün yükü o sırtlansındı? Jandarma okulunda öğrenim gördüğü yıllarda da kabak hep onun başına patlardı. Okuma yazma bilmeyenler sınıfına sokulmuştu. Aşağılık işler hep ona gördürülürdü. Kültürü, İngilizce öğretim yapan enstitülerden birinde görevli bir kadınla evlenmesi de işe yaramamıştı. Bu evlilikle eksikliklerini kapayacağını sanmış ama umutları boşa gitmişti. Hiçbir şey değişmemişti. Tumba komiserliğine getirildi. Semt göz önüne alındığında Selanik'e çok yakın sanılabilirdi. Aslında en az gelişmiş taşra kasabalarından daha beter bir yerdi burası. Yalandan ifade vermesi istendiğinde hemen söyleneni yerine getirdi. Çünkü ötekilerle dayanışma halinde olduğunu sanıyordu. İçeri atılıp herkes onu unutunca büyük bir kızgınlık her yanını kaplamaya başladı. Gerçeği açıklamaya karar verdi. O güne kadar polis iyi korunuyor, davranışları sessizce geçiştiriliyordu. Fili sorgu yargıcına gönderdiği muhtıra duvarda beliren ilk çatlak oldu. Suların sızıp duvarı yıkabileceği bir çatlak. Ama aradan bir ay geçmemişti ki Merkez Birliği hükümeti iktidardan düştü. Kral, anayasaya dayanarak yaptığı hükümet darbesiyle parlamentoya kendi emrindeki hükümeti kabul ettiriyor ve ortalığa yeniden bir sessizlik çöküyordu. Yine de bu muhtıra ortaya çıkmıştı ve birçok gizli kalan olayı aydınlatıyordu. 22 Mayıs sabahı Fil emniyette görevliydi. Üstelik yönetmelik gereğince levazım işleriyle de uğraşması gerekiyordu. Levazımcıyı da yanına aldı, birlikte Modiona çarşısına balık satın almaya gittiler. Çünkü aynı yönetmelik her çarşamba günü emniyet görevlilerinin balık yemesi gerektiğini belirtiyordu. Saat 10'a çeyrek vardı. Balıkçı, Aret sudan gelecek balıkların ancak 10'u çeyrek geçe dükkana varacağını bildirdi. Demek ki telefon idaresine kadar uzanabilir ve geçen ay oldukça yüklü gelen telefon faturasını ödeyebilirdi. Karısı 10 kere Girit'te oturan annesiyle babasını aramıştı. Levazımcıyı çarşıda bıraktı. Vasilos Eraklio sokağında Elektra sinemasının yanındaki telefon idaresine koştu. Uzun kuyruğu görünce parayı yatırmaktan vazgeçti. En iyi balıkları seçmek istiyorsa gecikmemesi gerekirdi. Tam binadan çıktığı sıra arkasında bir ses duydu. "Günaydın komiser bey." Döndü, yangoslu seslenen. "Burada işin ne?" Eliyle kamyoneti gösteren yangos, "Az ötede iş aldığımız depo var," dedi. "Ben de telefon faturasını ödemeye geldim ama uzun bir kuyruk vardı," diye içini çekti komiser. "Faturayı bana verin. Gişenin önü boşaldığında parayı yatırırım." Fil, parayı yatırmak için zamanı olduğunu düşünerek yangosun önerisine yanaşmadı. Parayı kendi yatırmak, aynı zamanda da faturada fazlalık olup olmadığını anlamak istiyordu. "Bir kahve içer misiniz komiserim?" dedi yangos. "Hayır, bugün levazım işi de benim sırtımda. Aret sudan gelecek balıkları bekliyorum." "Evet," dedi yangos. "Balıkların saat 10'da geleceğini söylerler hep. Ama aslında 11'den önce gelmez." Yangos'un bunu bilmesi komiseri oldukça şaşırttı. "Yeterince boş zamanımız var. Size bir kadeh içki ısmarlayayım," dedi. Fil yine özür diledi. "Az önce emniyette kahve içtim, sağ ol." Salı günü saat 12'den çarşamba günü 22 Mayıs 12'ye kadar nöbeti olduğundan gece merkezde yatmıştı. Salı akşamı yüzbaşı Mavrilis telefon etmiş ve ertesi akşam 7'de olabildiğince çok sayıda milliyetçi yurttaşın emniyet tarafından seferber edilip Piccadilly Club önüne gönderilmelerini emretmişti. Her zamanki yollarla, yani taşlar ve sopalarla barışçı bir toplantının dağıtılması ve gözden düşürülmesine çalışılacaktı. Aynı salı akşamı Mavrilis emniyete de uğramış, Fil'le görüşüp emirlerin yerine getirilip getirilmediğini sormuştu. Levazım işini de üzerine aldığı ve tumba komiserliğinde bulunamadığından emirlerden haberi olmadığı karşılığını vermişti Fil. Bunun üzerine Mavrilis hemen tumba komiserliğini aramasını istemiş, Fil de onun yanından telefon etmişti. Görevli jandarma çavuşuna adlarını vermeden 5-6 kişiye haber uçurup ertesi gün karşı gösteriye katılmalarını sağlamasını söylemişti. Sonra Sikiyes'te oturan muhbirini, şimdi bu muhbirin adını vermek istemiyordu çünkü adamın olayla ilgisi yoktu, aramış ve ertesi gün karşı göstericiler arasında yer alması gerektiğini hatırlatmıştı. Eğlence var mı diye soran muhbire, herhalde olacak karşılığını vermişti. Polis dilinde eğlence bir takım adamlara dayak atmak demekti. Bu açıklamayı yapmakla fil olayların bal gibi önceden düzenlendiğini ve barışçı toplantının yapıldığı yapının önüne toplanan kalabalığın hiç de hoparlörlerden gelen seslere sinirlenip saldırmadığını ortaya koymak istiyordu. Her neyse çarşamba günü Yangos'un davetini geri çevirmişti. Çünkü kentin merkezindeki kahvelerden birinde onunla kahve içtiği üstlerinden biri tarafından görülürse azar işitebilirdi. Yangos'tan ayrıldı ve balıkçıya koştu ama balık gelmek bilmiyordu. Levazımcıyı mektup atmaya gönderdi. Onun dönüşünü beklerken Yangos da aynı depoda çalışan şoförlerden biri de birlikte kahve içmeyi önerdi. Şoförler için komiserle aynı masaya oturmanın büyük bir onur sayıldığını söylemek gerekiyordu. Az önce Yangos'un davetini geri çevirdiği bahanesiyle Phil bu öneriyi de geri çevirdi. ''Ne olur komiserim bir kahvemi iç.'' diye yalvarıyordu Beriki. Sonunda Phil kabul etti çağrıyı. ''Yalnız kabul ediyorum ama ben de sana poğaça ısmarlayacağım.'' dedi. ''Midem ağrıdığı için ben yalnız süt içeceğim.'' Bir dakika diyen şoför koşarak uzaklaştı. Phil bu çevrede yaşayanların ne kadar alıngan olduklarını bildiğinden adamın Yangos'la birlikte geldiğini görünce şaşmadı. ''Hadi gidelim.'' dedi onlara. Birlikte bir tatlıcıya girdiler. Ismarladığı böreği yerken Yangos kemerine bağladığı tahta copu file gösterdi. Karşı gösteriyi düşünerek sopayı yana aldığına da ekledi. Komiser delilik yapmamasını öğütledi Yangos'a. Arkadaşlarından Odysseus adlı biri şaka maka derken adamın birinin bacağını kırmış, bu iş ona 30 bin drahmiye mal olmuştu. Kimseye vurmamaya bakmalıydı, şikayet ederlerse hapse atılabilirdi. Bir de delinin gözü dönüğün teki olan Keller'a kulak asmamasını öğütledi. Bütün bunlar gösteri başlamadan önce Yangos'un her şeyi bildiğini ortaya koyuyordu. Barışseverlerden ona kim söz etmiş olabilirdi? Job'u kim verebilirdi? Soruşturma bu noktaları aydınlatırsa esrar perdesinin büyük bir bölümü sıyrılmış olurdu. Bu süre içinde beklenen balıklar da çarşıya gelmişti. Phil tatlıcının hesabını ödedi, yerinden kalktı, çıktı. Bir daha Yangos'u görmeyecekti. Aynı gün öğleden sonra komiserlikte de şöyle bir gözüne ilişti o kadar. Milliyetçi militanlarla dışarı çıkıyordu. Mavrilis, Piccadilly Club önündeki toplantıyı iptal etmiş ve karşı göstericilere merkezde toplanmalarını emretmişti. Komiserlikte işi biten Phil, raporunu vermek üzere merkeze geldiğinde hepsini orada buldu. Milliyetçiler komiserlik odasına sığmayacak kadar kalabalıktılar. Büyük duruşma günlerinde adliye sarayında görüldüğü gibi koridorda aşağı yukarı geziniyorlardı. Phil, Mavrilis'in sözlerini şöyle bitirdiğini işitebildi. Söyleyeceklerim bu kadar. Dikkati çekmemek için teker teker ya da küçük topluluklar halinde çıkacaksınız. Meslektaşlarının sonradan kulağına fısıldadıkları asıl önemli emri duymamıştı. Mavrilis, asıl hedefimiz Z'dir demişti toplananlara. Milliyetçiler gürültüyle odayı boşalttılar. Mavrilis hepsini kışkırtmıştı. Gözleri parlıyordu. Sivil giyindiği için tanıyamadıkları fili iteleyip kakalayarak geçtiler. Aralarında Yangos da vardı. Komiser çıkarak Piccadilly Club'a doğru yürüdü. Toplantının başka yere aktarıldığını bildiren afişi gördü. Leandros, Varanoros ve hiç tanımadığı bir üçüncü kişinin oralarda dolaştığını fark etti. Yanına yaklaşıp nerede durmaları gerektiğini sordular. Komiser kendilerine ihtiyaç olmadığını ve gidebileceklerini söyledi. Özellikle Varanoros'un yüzünde bu karşılığı vermişti. Solculara yakınlık duymasından kuşkulanıyordu. Leandros'un Varanoros'u alıp o akşam komiserliğe getirdiğini sonradan öğrenmişti. Bilindiği gibi merkezde nöbetçiydi. Gösterişten önce 24 saat içinde büyük bir çaba harcayıp bir sürü insanı karşı gösteriye çağırmakla nasıl suçlanabilirdi? Bütün bu süre içinde tumbadan uzak kalmıştı. Emniyetin defterlerine bakmakla da doğru söylediğini görebilirlerdi. Hayır, Piccadilly Club önünde Yangos'un afişi yırttığını ve bir kadına tekme attığını fark etmemişti. Görse bile kılını kıpırdatmazdı. Çünkü bütün emniyet görevlileri o gece kimseyi tutuklamama emri almışlardı. Bu da karşı gösteri çerçevesine giren bir hazırlıktı. Phil, emir aldığı için karşı gösteriye katılmıştı. Emniyette nöbeti kendisinden devralan memur dışında herkes olay yerindeydi. adının sorgu yargıcı tarafından istenen listede neden bulunmadığını bilmiyordu. Gizli tutulması gereken bir nedenle başka bir polis memurunun da olay yerindeki varlığının neden gizlendiğini anlayamıyordu. Bütün bu dolaplara ne gerek vardı, üstleri ne gibi bir oyun oynamaya kalkmışlardı bilemiyordu. Onu asıl üzen bütün suçu sırtına yüklemeleriydi.